Balkanlara yolculuk. Balkanlara yolculuk canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yapımcımız Kadriye Şener, teknik masada Sefa Aktan sesimizi sizlerle buluşturuyor. Mikrofon başında da ben İpek Önder. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. +90 312 463 34 19 ve 463-34-21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. E-posta adresimiz balkanlarayolculuk@trt.net.tr. WhatsApp hattımızdan da ulaşabilirsiniz. +90 505 756 0150. Batı Trakya'da İskeçe Şehir Sempozyumu düzenlendi. İskeçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sempozyum geniş katılım ve yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nin kültür merkezindeki sempozyumda İskeçe'nin siyasi tarihi, köylerdeki gelenek ve görenekler, eğitim, dini kurumlar ve mekanlarla Osmanlı dönemine ait mezar taşları gibi konu başlıkları ele alındı. Sempozyumu konuşacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda İskeçe Müftü Mustafa Trump'a bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Trump'a.
Hoş bulduk İpek Hanım. Nasılsınız? Selamlar Batı Trakya'dan İskeçe'de.
Ankara'dan selamlarımızı gönderiyoruz bizler de. Çok teşekkür ederiz efendim davetimizi kabul ettiğiniz için. Hemen sempozyumla ilgili sizinle söyleşmek istiyoruz. 2-3 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleşti. İskeçe Müftülüğü tarafından organize edildi. Bu sempozyuma evet. dair değerlendirmelerinizi almak istiyoruz efendim. Buyurunuz. Sempozyumun hedefi neydi, amaçları nelerdi? Sizden dinlemek isteriz.
Şimdi tabii malumunuz biz Batı Trakya Türk toplumu olarak Meriç'ten Karasu'ya kadar önemli bir konuma sahibiz ve her bir şehrimiz burada Dimotak olsun, Gümülcüne olsun ve İskeç olsun bir Osmanlı şehri niteliği ve özelliğini taşıyor. Biz yaklaşık 1,5 yıl önce göreve başladık ve o zamandan beri de biz kendi bölgemizde, kendi şehrimizde neler yapabiliriz düşüncesiyle bundan 5-6 ay önce arkadaşlarla istişareler yaptık ve dedi ki biraz bu şehir tarihçiliği üzerinde bir şeyler yapsak nasıl olur diye. Çünkü baktık ki biz gerçekten çok eskilere dayanan bir tarihimiz var. Bizim bu bölgede Türklerin milattan önce 2. yüzyılda dayanan bir geçmişi var. Ama bizim elimizde kayıtlı bir şeyler olsa da hep dağınık, sağda solda mutlaka bir şeyler görüyoruz, okuyoruz. Elimizde bazen belgeler çıkıyor. Fakat nitelik anlamında elle tutulur, kaynak değeri taşıyacak böyle bir çalışmayı göremedik bugüne kadar. Ve biz dedik ki İskeçe'yi İskeçeliler anlatsın. Burayı yaşayan, caddesini, sokağını, havasını, bu şehrin ruhunu yaşayan insanlar İskeçe'yi anlatalım istedik ve bir şehir sempozyumu düzenledik. Tabii bu malumunuz Türkiye'de de gerek Yunanistan'da da bu akademide şehir tarihçiliği daha yeni yeni gelişen bir ana bilim dalı. Bu alanda da çok öyle uzman şahıslar, kişiler yok. Zira siz burada birçok alandan kişileri konuşturmak zorundasınız. Bunlara makale hazırlatmak zorundasınız. Hamdolsun gördük ki bizim elimizde epey bir malzeme çıktı. Artı insan kaliteli genç kitlesi anlamında da çok önemli kişiler yetiştirdiğimiz gençlerimiz de vardı. Bunların işte sunum yapanların ciddi sayısı ya doktorayı bitirenler ya işte doktorant öğrenciler, yüksek lisansı bitiren. Yani en alt seviyesi lisans mezunu olan şahıslardı ama bunların araştırmacı kişiliğiyle ön plana çıkan arkadaşlarımız ve biz bunları hepsini toparladık. 23 tane sunum 2-3 Mart tarihlerinde böyle bir organizasyon yaptık. İskeçe Şehir Sempozyumu adı altında ve bu arkadaşlarla oturup herkes kendi alanında bugüne kadar yapmış olduğu araştırmayı eğer yayınlamadıysa bunun biraz daha böyle bizim istediğimiz kriterlere göre hazırlamasını istedik, talep ettik ve çok kısa bir zaman içerisinde 3-4 ay yanılmıyorsam bir zaman içerisinde hakikaten bizim de beklemediğimiz, belki çok amatörce başladığımız bir işi çok profesyonel bir sonuçla nihayete erdi. Hamdolsun.
Ne kadar
Tabii
güzel.
bu sempozyumda biz ne yaptık? Malum İskeçe, başta da ifade ettiğim gibi, bir Osmanlı şehri, kurumlarıyla, yani camisi, külliye, medresesiyle, çeşmeleriyle, saat kulesiyle ve bedesteniyle ve bunun etrafında birçok Osmanlı köyü, örf, adet, anane, gelene, görenekleriyle birçok Müslüman Türklerin yaşadığı, Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun asırlarca burada yer aldığı, yaşadığı bir bölgeyiz biz. Ve bunları ele aldık. Örneğin mesela ilk oturumda biraz tarih üzerinde yoğunlaştık ve İskeçe'nin siyasi tarihini aldık, ama biz Osmanlı'dan günümüze dedik. Fakat gördük ki mesela Tebliğ'de milattan öncesi bizim buradaki varlığımız, Türklerin varlığından bahsedildi. Çok ilginçti mesela. Seyahatnamelerde, seferatnamelerde İskeçe, işte demografik yapıdan bahsettik, Türk kimliğimizden bahsettik. Ve gördük ki burada gerçekten çok önemli veriler, argümanlar ortaya çıktı. Yine sizin de çok iyi bileceğiniz Afro-Türkler var. Bunlar gerek Türkiye'mizde de var, muhtelif yerlerde. Bizim burada da var. Bugüne kadar bunların işte Afro-Greek olduğu söyleniyor. İşte yabancılar, Batılılar geliyor, yazıyor, çiziyor bu insanlar hakkında. Ama bizden bir kardeşimiz, sosyolog bir kardeşimiz, doktoran, kalktı gitti bu insanlarla görüştü, evlerine girdi, örf adet geleneklerine baktı ve bu insanların hiçbir tanesi biz işte şöyleyiz böyleyiz demedi. Direkt olarak biz Türk'üz, biz atalarımızdan, dedelerimizden, büyüklerimizden biz böyle geldik ve bunların bu bizim bölgemizde geliş süreçlerini anlatınca herkesin böyle hayretler içerisinde dinlediğini gördük, müşahede ettik. Tabii bunun yanı sıra İskeçemizde bugüne kadar 1923'ten bu yana çıkan basın yayın üzerinde duruldu. Gelenek ve görenekler, dediğim gibi, hikayeler, masallar, bayramlar, dini milli bayramlar, bütün bunlar hepsi, el sanatlarımız, oyunlar, ne varsa bunları hepsini masaya yatırdık ve bütün bunlar hakkında tebliğler sunuldu. Hamdolsun çok başarılıydı, çok başarılı geçti. Ve bu inşallah önümüzdeki dönemlerde, dün itibariyle bunun startını verdik ve bu arkadaşlarımızın makaleleri de düzgün bir hale getirdikten sonra en kısa zamanda biz İskeçe şehri diye bir veya iki cilt
mı?
Kadar kitaplaştırılacak
Ne
mutlaka.
kadar
İnşallah
güzel.
bunu da biz bir kaynakça değeri, niteliği taşıyacak bir duruma getirmek istiyoruz.
Evet. Siz de sempozyumun sonunda yapmış olduğunuz konuşmada İskeçe bölgesindeki Mevlid geleneği üzerine bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını paylaştınız. Bu çalışmadan da kısaca söz eder misiniz Sayın Trump'a?
Şimdi şöyle, Mevlid malumunuz, ben şu tezi savunuyorum. Şimdi bizde şöyle bir gelenek var. Bu Türkiye'de de var. Bizde de var. Hem ana vatanımızda, hem Batı Trakya Müslüman Türk toplumunda. Ya işte Mevlid denildiği zaman Süleyman Çelebi'nin 15. yüzyılda yazmış olduğu bir metin, ondan sonra işte Peygamber Efendimiz'in doğumu münasebetiyle yazılmış bir metin. Eyvallah, buraya kadar bir problem yok, ama günümüzde şöyle bir anlayış var. İşte deniliyor ki ya Mevlid ne ki, hiçbir şey değil. İşte bunu hocalar okur, parasını alır, dinleyen de şekerini alır, olay biter. Yani böyle bir şey var. Fakat bunun böyle olmadığını, tabii biz ben işin sosyolojik yönüyle, boyutuyla ele aldım. Bu benim yüksek lisans çalışmamdı. Çok önemli alan araştırmaları yapmıştım ben bundan 2 yıl önce. Ve şunu tespit ettim. Mevlid bir Türk kültürünün, Türk kültürünü temsil eden ciddi bir metindir. Yani ben konuşmamda da şunu dile getirdim. Dedim ki Mevlid ister Moskova'da, ister Kazan'da, ister Üsküp'te, ister Sofya'da, ister Filibe'de, nerede okunursa okunsun, ister Gümüşün İskeç'te okunursa okunsun, burada bir Türk kültürünün tezahürünü biz görüyoruz. Yani bu basit bir olay değil. Hem bunun dini boyutu var, hem milli boyutu var, hem değerler noktasında çok ciddi bir katkısı var. Ben şu iki tespiti ön plana çıkardım. Dedim ki bizim Batı Trakya genelinde, özellikle İskeçe'de, Mevlid'e bağlı dini kimliğin oluşmasında Mevlid'in etkisi var. Bir de milli kimliğin oluşmasında Mevlid'in çok ciddi bir kimliği var. Şöyle özetledim. Mesela bizim insanlar Takdir edersiniz, herkes 5 vakit namaz kılmak için camiye gitmiyor. Herkes de 5 vakit namaz kılmıyor. Hiç namaz kılmayanlar da var. Hatta şunu da mesela ben söyledim, tezimde de bunu ispatladım. Bizim bölgede hiç namaz kılmayan, Allah peygamber nedir bilmeyen insanlarımız var. Ama mevlid denilince bir bakıyorsun bu insanlar mevlid etrafında toplanıyor. Mevlid merasimi yapılacaksa adam abdestsiz dahi olsa camiye giriyor, mevlidi dinliyor. Çünkü mevlid onun için din demektir, İslam demektir. Orada Allah'ı duyuyor, peygamberi duyuyor. Yani bu da ciddi anlamda bir tutkal vazifesi icra ediyor mevlid burada. Bunun yanı sıra yani bu insanları siz bir araya getirebiliyorsunuz. Namazla, camiyle, ne bileyim Allah'la, peygamberle alakası olmayan insanlar mevlid vesilesiyle bir araya çok rahat bir şekilde gelebiliyor. Bu insanlar bir araya geldiği zaman siz orada yapacağınız o mevlide, törene katıldığınız zaman o mevlid merasiminin arkasında bir dua yapılıyor en sonunda. Duanın arkasında mikrofon alıp siz bu insanlara istediğiniz mesajı verebiliyorsunuz. İstediğiniz şeyleri anlatabiliyorsunuz. Çünkü bu insanlar bilmiyor. Bu insanlar susamış. Ya bu insanlara zamanında namaz öğretilmemiş. Bu insanlara zamanında Allah öğretilmemiş. Peygamber öğretilmemiş. Ve ben de diyorum ki işte biz bu insanlara nasıl girebiliriz? Mevlid sayesinde girebiliriz. Benim katıldığım öyle törenler oldu. Mikrofonu aldığınız zaman mesela normal diyelim ki bir camide duadan sonra konuşmaya başladınız mı insanlar sıkılıyor. Ya işte mevlid bitti zaten epey uzadı. İşte dua derken şimdi bir de konuşma mı dinleyeceğiz derken insanlara bir bakıyorsun sağa sola dönmeye başlıyorlar. Ama öyle insanlar var ki, öyle kitleler var ki bunları gördükleri zaman, duydukları zaman ve siz konuşmaya başladınız mı 2-3 saat konuşsanız bu insanlar ya ne konuşuyorsunuz yeter artık demiyorlar. Bakın burada mevlidin etkisi ne kadar önemli. Yani çünkü o insanlar orada bir araya getiren 100-200-300 kişiyi bir araya getiren o mevlid merasimidir. Yani dolayısıyla bunun yanında ben şunu da orada ifade etmeye çalıştım. Tezimde de dile getirdim. Mevlid aynı zamanda bizim milli kimliğinin de bir şey oluşmasında önemli bir rol oynuyor. Yani biz Batı Trakya Müslüman Türk toplumu kendi ananelerimiz, geleneklerimiz var. Kendi kültürümüz var. Yani biz de bunları çok rahat bir şekilde...
Dini ve milli ortak kültürümüz olmuş durumda Mevlid geleneği. Yüzyılları ışık tutan zaten bir gelenek. Peki sempozyuma ilgimiz nasıldı efendim? Son soru olarak da bunu sizlere yöneltelim. Soydaşlarımızın ilgisi şimdi, nasıldı?
Genelde sempozyumlar siz de iyi bilirsiniz, takdir edersiniz. Şöyle ifade edeyim. Yani sempozyum ciddi organizasyonlardır bunlar. İşte bizde 2 gün sürdü. Genelde zaten 1 veya 2 gün sürer. İşte çok oturumu olur, çok konuşma yapılır. Yani insanlar programa bakar. İşte ben 3. oturuma giderim veya 2. oturuma giderim diye böyle tercih yaparak gelirler. Bizde öyle olmadı. Bizde cumartesi sabah saat 10'da açılışı yapıldı. Cumartesi günü saat 2:30-3'e kadar sürdü bu sempozyum 2 oturum şeklinde. Yani ilk gün gelen arkadaşlar, dostlar, halk pazar günü son konuşmacıya kadar, kapanış ve değerlendirmeye kadar bizim belki sosyal medyaya da bakarsanız orada fotoğraflarda da görülecektir. Salonumuz her daim hep dolu oldu. Yani en az 150-200 kişi civarında bu sempozyumumuzu baştan sona kadar halkımız, milletimiz takip etti. Ve hakikaten tabii başta ben kendim olmak üzere birçok kardeşimiz çok ciddi anlamda istifade ettiğini, ya yaşadığımız şehrimizi biz bilmiyormuşuz, neler var diyen epey bir arkadaşımız oldu, bir dostumuz oldu. Ve inşallah bu kitaplaşacak olan bu sempozyumu merakla beklediklerini de ifade ettiler. Yani dolayısıyla gördük ki bu tür ciddi organizasyonlar, Batı Trakya'mız bunlara susamış. Bizim kendi kültürümüze, kendi tarihimize yönelik yapılan bu tür çalışmaları halkımızın büyük bir takdirle karşıladığında bunu rahatlıkla müşahede ettik, yakından müşahede ettik.
İskeçe tarihinde ilk kez gerçekleştirilen bir sempozyumdu ve bu sahada araştırma yapacak olan araştırmacıları da ileride ışık tutacak, yol gösterecek çok kapsamlı bir çalışmaydı. Çok teşekkür ediyoruz efendim katkılarınız için. Sağ olunuz, kolaylıklar diliyoruz sizlere.
Sağ olun. Selamlar ana vatanımıza, sağ olun, sağ olun.
İskeçe Müftüsü Mustafa Trump'a telefon attığımızdaki konuğumuzdu.
başında kaldım, ince fikire daldım. Her kapıda kılıçta berber geliyor sandım. Her kapıda kılıçta berber geliyor sandım. Ah ah ah berber. Başı mermeri, ben severim berberi. Tıraş eder beyleri, mis kokuyor elleri. Tıraş eder beyleri, mis kokuyor elleri. Ah ah ah berber olan, olan boynu.
Bulgaristan'la bir telefon bağlantımız var şimdi. Yazar, şair ve gazeteci Resmiye Mümün'le görüşeceğiz. Resmiye Mümün'ün Kostino Köy yöresine ait yer adları üzerine araştırma kitabı yayınlandı değerli dinleyicilerimiz. Kostino Köyü, Kırcaali'ye bağlı ve eski adı da Kemikler. Bu köyün ve civarındaki 14 köyün yer adları üzerine gerçekleştirilen araştırma kitabı Resmiye Mümün'ün yüksek lisans tezi. Geçtiğimiz aylarda Kostino Köyü ve yöresinin toponimisi adıyla kitap olarak da basıldı. Resmiye Mümün araştırmasının sonuç bölümünde şöyle diyor. Yer adları bir milletin yerleşme tarihi için en önemli yaşayan belgelerden birisidir. Bir coğrafya kendisine vatan yapan milletler çoğu zaman kopup geldikleri ana yurtlarından adlar getirip yeni yerleştikleri bölgelerdeki benzer yerlere koyarlar. Bu yetmezse renk, yön, kişi, boy, soy, oymak, cemaat, bitki, hayvan ve benzeri adları vererek de yaşadıkları yerleri belgelendirirler. İşte Kostino köyü ve yöresinin yer adları üzerine yapılan araştırmanın sonuçları da bu hali doğruladı diyor Resmiye Mümün araştırmanın sonuç bölümünde. Ve şimdi telefon hattımızda araştırmacı, yazar, şair ve gazeteci Resmiye Mümün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim, merhaba.
Selamlar, teşekkür ederim.
Çalışmanızdan söz edeceğiz sizinle Sayın Mümün. Şehirlerin kültürel birikiminin bir yansıması, yer adlarıyla yaşanmışlıkları adlandırma. Bu ilişkiyi konuşacağız ama önce şu ana kadarki çalışmalarınızdan söz ederek söyleşimize başlayalım efendim. Buyurunuz.
Ben şimdiye kadar şiirler yazıyordum. İşte daha önceden 8 tane şiir kitabım çıktı. En sonuncusu Medine Gülü adlı şiir kitabım çıktı. Tamamen dini şiirlerimi içeriyorum. Ve dini hayatımla ilgili de birkaç yazım bulunuyor o kitapta. İşte daha sonra 2005 yılında diplom tezi olarak yaptığım bu yer adları araştırmasını kitaplaştırmaya karar verdim. Elhamdülillah Rabbim nasip etti.
Evet, Kostino köyü ve çevresi üzerine yapmış olduğunuz çalışmadan, bu kitaptan söz edelim efendim. Sizi bu konuda araştırma yapmaya ne yönlendirdi? Bu süreçten bahsedelim.
Ben kendim o bölgedenim. Kostino'ya yakın Boyacıköy, eski adı yani Türkçe adı, şimdi Bagra Bulgarca adı. O sıralarda da orada Türkçe öğretmenliği yapıyordum ben. Oradaki Kostino okulunda elhamdülillah. Öyle yani merakım doğdu yer adlarını araştırmaya. Elhamdülillah Rabbim nasip etti.
Ne kadar sürede tamamladınız araştırmanızı?
Yaklaşık 2-3 yıl diyebilirim. İşte aslında 20 yıl öncesi yaptım ben bu araştırmayı.
İşte Çok kapsamlı bir çalışmanız
zannımca yeterli değil yani aslında daha kapsamlı daha iyi bir çalışma da yapılabilirdi.
evet.
Ama o zaman zamanım kısıtlıydı çünkü Silivri Üniversitesi'nin o zamanki Kırcaali Şubesi'ndeki Türkoloji bölümünden en son mezun olanlardan biri benim. Yani 4 öğrenciden biri benim. Yani ben o zaman yetiştirmeseydim herhalde mezun olamayacaktım. O yüzden aceleden oldu biraz aslında. Çok daha güzel bir araştırma olabilirdi.
Evet, kitabın ön sözünde de öyle ifade etmişsiniz. Her nedenle amaca yönelik çalışma gayreti göstermişsem de çalışmanın ortaya koyduğu bu kitabı bir deneme olarak nitelendirebilirim demişsiniz. Yanıtsız kalan sorular var galiba, değil mi çalışmanızda? O zaman araştırmalarınıza devam edeceksiniz. Buradan bunu anlıyoruz, öyle değil mi?
Şimdi araştırmalar tabii ki yapılabilir ama ben o iş artık inşallah yani gelecek kuşaklara bırakıyorum. Ben yani biraz uzak kaldım bu işlerden. Özellikle son zamanlarda biraz sağlık sorunlarım da var efendim. İnşallah Rabbim gelecek kuşaklara nasip eder.
İnşallah sizin
Bu
de bir kaynak teşkil etmiş olacak bu çalışmanız.
çalışmayı devam ettirmeyi ve ben de bu çalışmayla faydalı olabilirsem ne mutlu bana.
Evet. Araştırmalarda nelere ulaştınız? Peki bölgedeki yer altlarının özelliklerini sorsak size neler söylemek istersiniz? Ortak yönleri var mı?
Ortak yönleri işte tespit ettiğim yer su hatlarının neredeyse %100'ü yani hepsi Türkçe. Toponimler, Türkçe yer hatları. Yani şüphesiz %100 bölgenin tamamının yani Türk olduğunu ispatladı bu araştırma elhamdülillah. Türkçenin Rumeli diyalektine ait Doğu Rodop Türk ağızlarına özgü özelliklere sahip toponimler.
Aynı zamanda efsaneler ve hikayeler de yine konu edinmiş kitabınızda, yer altlarına dair de paylaşmışsınız. Kısaca bir örnek dinlemek istesek sizden ya da isim olarak da söyleyebilirsiniz nelere ulaştınız efsanelerden, hikayelerden.
Ya şimdi efsanelerden yaratlarını araştırırken ilginç efsaneler ortaya çıktı. Ben de onlara da tabii yani yer vermeye karar verdim. Şimdi mesela örneğin İşte Hacıköy'ün kuruluşuyla ilgili orada yakın Kostina'ya bir mahalle aslında küçük bir köy bir efsane var. Nasıl kuruldu bu köy? Kostino köyünde bir hacı yaşıyormuş. Aslında oradan geliyor köyün adı. Yani diğer adı daha doğrusu. Çünkü kemikler ama aynı zamanda Osmanlı döneminde Hacı Mahalle adıyla bir nahiye merkeziymiş. Ve işte o orada bir hacı yaşıyormuş. Oradan
Efsaneye konu
geliyoruz.
edinmiş bir yer adı olarak da kitaplaştırdınız, kitabınıza dahil ettiniz. Efendim çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Katkılarınız için çok
Tamam.
teşekkürler.
Çok teşekkür ediyorum ben de. Hayırlı yayınlar.
Araştırmacı, yazar, şair ve gazeteci Resmiye Mümin telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Bir Kırcı Ali türküsüyle şimdi devam ediyoruz.
hemen seni alacağım annen babam duymadan. Kırcalinin hasarı kalabalık geçilmez. Candan sevilen yardan kolay kolay geçilmez. Kırcalinin hasarı kalabalık geçilmez. Candan sevilen yardan kolay kolay geçilmez. Olursanız Selim'imin yanındayım. Beni de soracak olursanız Selim'imin yanındayım. Kırcalinin pazarı kalabalık geçilmez. Candan sevilen yardan kolay kolay geçilmez. Kırcalinin pazarı kalabalık geçilmez. Candan sevilen yardan kolay kolay geçilmez. Kırcalinin pazarı kalabalık geçilmez. Candan sevilen yardan kolay kolay geçilmez.
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Ayşe Kayapınar'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Kayapınar.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Evet, Bulgaristan göçmenleriyle gelen bahar geleneği Martiniçka ile başlayacağız. Bileklere takıldı artık.
Evet yani.
Balkan coğrafyası baharın gelişini simgeliyor çünkü.
Evet, 1 Mart'tan itibaren aslında Balkan geleneği gibi gözüküyor. Bulgaristan'da ağırlıklı olarak kutlanmakla beraber Romanya'da, Makedonya'da hatta Ukrayna'da, Yunanistan'da da biliniyor. Tabii Balkan kökenlerin Türkiye'ye gelmesi ile de Türkiye'de de tanınır oldu. Her yıl daha fazla kullanılır hale geldi. Tabii Türkiye'de gördüğüm şey bileklik olarak daha çok seviliyor ve bileklik olarak kullanılıyor ama yakaya da takılan türleri var. Onun için çok renklidir Mart ayı. Tabii Martiniçka'nın ismi de Mart ayından gelir. Mart ayının ismi Baba Marta'dır aslında. Dolayısıyla Baba Marta'nın bir nevi hediye ettiği süs olarak da düşünebiliriz. Kırmızı beyaz ipten yapılır. Yani genelde yün veya pamuklu ipten eğrilir ama artık daha değişik ip türleri de çıktı. Önemli olan kırmızı veya beyazın bir arada kullanılması. Beyaz temizliği, saf ve samimiyeti simgeliyor. Bir taraftan da yani sağlığı simgeliyor. Kırmızı da bereket ve dostluğu simgeliyor. Sıcaklığı simgeliyor. Dolayısıyla böyle bir anlamı var. Ama tarihsel boyutu da var. Şöyle bir şey, bunu tabii Hristiyanlık öncesi Bulgar tarihinde çok anlatılıyor. Dolayısıyla eski Türk geleneği de diye biliriz çünkü Proto Bulgar dedikleri, ki bizim bilimi araştırmalarda biz onlara Bulgar Türkleri diyoruz. Tuna Bulgarları, Bulgar Devleti'ni kuran Türklerden söz ediyoruz. Dolayısıyla bunlar henüz Balkanlara gelmeden önce Büyük Bulgarya Devleti var. Başında da Kuvrat Han var. Kuvrat Han'ın 4 tane oğlu var. Bir de kızı var. Oğullarına tembihliyor ayrılmayın diye. Hatta işte bir ok getirtiyor. kırın bakalım oku diyor. Ok tabii ki anında kırılıyor. 10 tane getirin diyor. 10 tanesi zorlanıyorlar, kıramıyorlar. Diyor ki bu oklar gibi olmalısınız, birleşik durmalısınız. Fakat o vefat ettikten sonra tabii oğulları dinlemiyor ve dağılıyorlar. Burada kız kardeş esir düşüyor. Yani tabii birkaç versiyonu var bu rivayetten ama o kız kardeşi, Huba adındaki kız kardeşi kurtarmak üzere plan yapıyorlar ve bir kuşu kullanıyorlar. İsperihan da küçük kardeş aslında Tuna bölgesine geliyor ve Tuna Bulgar Devleti'nin kurucusu. O diyor ki ben gidip diyor bölgeyi araştıracağım diyor. Müsaitse sizi de kurtaracağım. Ve bir güvercinin ayağına altın bir ip bağlıyor. Ve haberleşmek üzere de kız kardeşi. Bu arada kız kardeşin yanına da büyük kardeşi bayan gelmiş oluyor. Ve bu bayanla haberleşirken bayanda beyaz ip hani bağlıyor ve güvercini gönderiyor. Bu arada güvercin yaralanıyor yolda ve kırmızı kan damlayınca kırmızı beyaz ip olmuş oluyor ama bu artık şey olarak tam kuş 1 Mart'ta geldiği için artık bir sembole, bir sağlık, bereket sembolüne dönüşmüş oluyor. Bugün hala inanılır yani sağlık ve bereket için kullanılır zaten takılır ve nazardan koruduğuna inanılır. 1 Mart'ta takılır, ondan sonra ya çiçek açmış bir ağaç görmeniz gerekiyor, onu çıkartıp bileklikse bilekliği veya elbisenize taktığınız bir süs ise çıkartıp ağacın dalına bağlıyorsunuz ve dilek tutuyorsunuz veya bir kırlangıç gördünüz yani yeni gelmiş sıcak memleketlerden artık yazın müjdecisi olarak veya leyleğin gelmesiyle bu bilekliği veya ip süsünü çıkartıyorsunuz ve bir ağaca bağlayıp dilek tutmuş oluyorsunuz. Kimileri de şeye kadar, 1 Nisan'a kadar yöre yöre değişebilir. Hı hı. Ama yaygın versiyonu bir kırlangıcın veya leyleğin görülmesi. Hı hı. Kimisi de taşın altına veya saklıyorlar. Toprağı yani var. Aslında evet biraz hani ne diyelim şamanizm etkileri de paganizm de diyorlar. Paganizm etkileri de gözüküyor. Fakat bu Türk geleneğinde olan bir şey. Yani bir kere Mart ayında 21 Mart'ta Nevruz'un kutlanması zaten Türk geleneğinde olan bir şey. Yani bir baharın kutlanması düşüncesi. Kaldı ki Osmanlılar'da da vergi yılın başlangıcı tam 21 Mart'ta başlar. Nevruz ayında, Nevruz'da başlar. Yani Nevruz diye bunu da belirtirler. Nevruz yeni gün demektir zaten. Dolayısıyla bu Türk geleneğine hiç yabancı bir gelenek değil, onu söyleyeyim. Diğer taraftan Türk geleneğinde dilek tutup ağaca ip bağlama veya elbisenizden bir parça bağlama geleneği zaten Anadolu'da da var, Balkanlar'da da var. Dua edip dilek tutup bir ağaca bir ip bağlama geleneği. Dolayısıyla bunlar belki hani folkloristlerin daha çok bileceği bir şey ama zaman zaman kaymalar yaşamış, dönem olarak belki kaymalar yaşamış ama gördüğümüz üzere Mart ayında böyle bir
ritüel
olarak uygulanmış gözüküyor. Gelenek olarak yaşatılması güzel yani farklı bölgelere de yayılması güzel. Nihayetinde renkleri temsil ediyor. Yani kırmızı ve beyaz belki ana renklerden birisi. Hani insanların algılayışında tabii fiziksel olarak demiyorum fiziki anlamda. İnsanların algılayışında ki Türk bayrağımızın da renklerinden ikisi. O açıdan da... önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir gelenek ve yaygınlaştığını da görüyorum. Her yıldan yıla daha fazla kullanılır hale geldi bu uygulamalar. Yani özellikle bileklik olarak yapıldığını görüyorum. Evet, sağlık, insanların birbirine sağlık dilemesi, mutluluk dilemesi için bir vesile, dostluk dilemesi veya dostluğun simgesi olarak bir böyle bir süsü hediye etmesi çok güzel bir şey. İnsanların birbirini hatırladığı bir ay yani dolayısıyla. Dediğim gibi Marta Nine, Baba Marta, Marta'yı Baba Marta, Marta Nine, Marta Nine'ye izafeten Marta Nine süsü diye çevirebiliriz Türkçe'ye. Ama Bulgarca olarak Marteniçka olarak adlandırılıyor dolayısıyla.
Evet, herkes tarafından da Marteniçka olarak da kullanılan bir gelenek. Geçeceğimiz bir diğer konuya geçelim dilerseniz.
Evet.
Evladı Fatiha'nın teşkilatına değineceğiz sizinle.
Tabii, evet.
Kıymetli hocam, onu da konuşalım. Rumeli'den Anadolu'ya gelen muhacirler için genellikle Evladı Fatiha'nın tabiri kullanılıyor. Peki Rumeli'deki Türklerin hepsi mi Evladı Fatiha'nın? Bunu sorarak başlayalım.
Aslında bugün duygusal ve siyasi anlamda Evladı Fatiha'nın Balkanlardan gelen bütün Türkler için geçerli. Anlam olarak bakacak olursak niye böyle bir kavram üretilmiş? Aslında velet çocuk demek. Arapçadan gelen kavramlar bunlar. Velet çocuk, evlat çoğulu yani çocuklar anlamında. Fatih biliyoruz, fetih fetheden, açan. Aniki de gene Farsça çoğul. Dolayısıyla Evladı Fatiha'nın Fatihlerin çocukları demek. O manada dolayısıyla bu bütün Balkanlarda yaşayan Türkler için kullanılabilir bir tabir. Evet. Tabii burada şunu kastediyor Evladı Fatiha'nla, resmi olarak biz onu Osmanlı evraklarında da görüyoruz. Aslında bu bir askeri teşkilat. Ama bu askeri teşkilat Yörük Teşkilatı'nın yerine geçmiş durumda. Şöyle, ilk fetihlerden itibaren daha önceki programlarda da bahsettik. Yörükler Anadolu'dan Balkanlara aktarılıyor. Bunlar bazen İskan amacıyla, bazen tarım işleme ve tuzculuk yapma veya madencilik yapma veya çeltikçilik, pirinç tarlaları işleme amacıyla da kullanılıyorlar. Ama aynı zamanda da askeri vazifeleri de var bunların. Evet. Ve bunlar ocak şeklinde teşkilatlanmıştı. 25 kişiden oluşuyor bir ocak. Beşli gruplara bölünmüştü. Her ocağın bir kişisi eşkinci olarak yani sefere katılıyor. Diğer dört kişi de memlekette kalıp onun adına yörük çiftlikleri var. O çiftlikleri işliyorlar ve masraflarını, sefere gidenin masraflarını karşılıyorlar.
Yani insan ve asker gücünü, değil mi, bu iskanlar vasıtasıyla sağlanması için de Anadolu'daki Yörük ve Türkmen kitleleri Balkanlara yerleştirilmiş. Yeni ele geçirmeye başlayan bir yabancı bir coğrafyada tutunmak. Bu bölgenin mümkün olduğu kadar yerli unsurlarının Osmanlı lehine dönüştürülmesi de amaçlanılmış herhalde bu iskanlarla, evet, birlikte.
Aynen.
Ne zaman başladı bu teşkilatlanma süreci?
Şimdi aslında bu fetihlerle başlıyor. Fakat burada mesele şu, yani Evladı Fatiha'nın, evet, Yörük Teşkilatı'nın devamı. Şimdi ilk başlangıçta disiplinli bir teşkilattan söz ediyoruz. Yörük Teşkilatı kastettiğimiz zaman.
Ocaklar şeklinde teşkilatlandırılmış.
Evet gibi. Yani fakat zaman içerisinde yani bozulmalar, özellikle 1600 yani Viyana bozgunu, ikinci Viyana bozgunundan sonra ve 1691'den sonra bu teşkilatta gevşemeler başlıyor diyelim ki bu disiplinin bozulması anlamına geliyor.
Evet. Savaşlarda da sık sık kullanılmış Evladı Fatiha teşkilatlarından yararlanılmış.
Tabii.
Önemli bir askeri güçtü çünkü
aynen
Osmanlı
öyle.
Devleti'nin.
Dolayısıyla bu 1691 tarihinden sonra yeni bir teşkilat oluşturuluyor. Yani buna da Evladı Fatiha'n diyorlar. Dolayısıyla o Anadolu'dan giden ve Balkanlara yerleşen yörüklerin torunları olarak bunları gördükleri için bunlara Evladı Fatiha'n, yani Fatihlerin evladı şeklinde bir adlandırma kullanıyorlar. Aslında tam olarak adlandırma.
Evet, aslında bulundukları yerlerin adıyla da anılmış bu yörükler. Bundan da söz edeceğiz.
Yörükler tabii. Şimdi şöyle onların.
Dağdöken yörükleri var, Tanrıdağ yörükleri, değil mi siz?
Aynen. Yani aslında en kalabalık olan Selanik yörükleri. Şimdi yörüklerin adlandırması da daha önce bahsetmiştik aslında ama bilinenler işte Vize yörükleri var, Naldöken yörükleri var, Tanrıdağ yörükleri aynı zamanda
Makedonya
Karagöz.
Makedonya Teslerle de var.
Ofçabolu, aynen Ofçabolu evet. Yörükleri var, kocacık yörükleri var ama en kalabalığı bunlar arasında Selanik yörükleri. Dolayısıyla şeye baktığımız zaman yörükler nerede yaşıyorsa orada evladı Fatihan teşkilatı kurulmuş oluyor dolayısıyla. Yani bugün Türkler neredeyse orada evladı Fatihan teşkilatı var. Şimdi ilk kuruluşunda şöyle enteresan bir kanunnamede şöyle belirtiliyor evladı Fatihan için. Evladı Fatihan taifesi öteden beri devlet-i aliyenin güzide ve cengaver diyor. Güzide ne demek? Seçkin ve savaşçı, cengaver, itaatli yani saygı duyan, ferman dinleyen, yani dolayısıyla padişahın dediklerini dinleyen askerlerinden olup eski seferlerde küffar ile yapılan yani gayrimüslimlerle yapılan harplerden kendilerinden nice yararlılık, yani nice faydalar sağlandı ve yüz aklılıkları ile zuhur etmiş ve bu sebeple bu taifeye evladı Fatihan denilmiştir diyor. Yani bu çok önemli. Dolayısıyla o yörük teşkilatıyla ve Osmanlı ilk döneminde giden Anadolu'dan Balkanlara giden Türklerin devamı olduğunu bu kanunname sayesinde anlamış bulunuyoruz.
Teşkilatta bir bozulma olduğunu söylemiştiniz az önce. Acaba gayrimüslimler de bu teşkilata üye olmuş muydu o yıllarda? Çünkü sadece Müslüman ve Türklerden mi oluşuyordu?
Şimdi şöyle bazı bölgelerde, yörüklerde bu yok. Ama evladı Fatihan'da zaman zaman gayrimüslim isimleriyle olan kişiler çıkıyor. Bunların neden? Hani bunu da daha çok 19. yüzyılda görüyoruz. Belki burada işte 19. yüzyılda askerlerin alımın, askere alımda, asker düzenlemesinde, orduda bir takım düzenlemeler yapıldığı için muhtemelen gayrimüslimler de bu şeye, teşkilata intikal etmiştir ama çoğunluk Türklerden oluşuyor. Şöyle bir şey, tabii kurulan evladı Fatihan da baştan sonra düzenli gitmiyor aslında. Hatta 19. yüzyılda ki durumda görüyoruz ki orada da yavaş yavaş bozulmalar var. Teşkilatlanma açısından bakacak olursak aslında yörük teşkilatı ile örtüşüyor. Burada hani 30 kişilik ocaklar var. 6'şer kişi grup içerisinde yer alıyorlar ama aynı mantık. Biri gidiyor savaşa, biri sefere katılıyor. Diğerleri onun için memlekette toprağı işliyorlar ve gelir sağlamış oluyorlar. Masraflarını karşılamış oluyorlar. Ve hasıl hani 19. yüzyılda da bozulmalar evladı Fatihan'da da görülüyor ki genel olarak zaten Osmanlı ordusunda yenileşme ihtiyacı duyuluyor. Bizim gördüğümüz 1845 yılına kadar evladı Fatihan teşkilatı varlığını sürdürüyor ve ondan sonra da Asakir-i Mansure-i Muhammediye şeyine, ordusuna dahil olmuş oluyorlar. Şöyle bir şey var. Evladı Fatihan teşkilatında yer almaları için aslında tabii ki bu biraz gönüllülük esasıyla da teşvik ediyorlar. Onlara bir takım ayrıcalıklar tanıyorlar. Bazı vergilerden, özellikle avarız denilen bir vergi var. Olağanüstü vergi. Bu vergiden muaf tutuyorlar. Evladı Fatihan teşkilatına mensup olanları zaman zaman hatta suistimaller de görüyoruz. Hani yerelde geliştiği için işler, yani vergi toplayanların yörüklerden de evladı Fatihan'dan da vergi timar aldığını ve aslında timar sistemi de bozuluyor ayrıca da bu vergileri toplamaya başlayınca görülüyor ki evladı Fatihan'dan olanlar askere katılmamaya başlıyorlar. Dolayısıyla merkezden sürekli yazılar yazıyor ki bu anlamda suistimal edilmesin, vergiler fazladan toplanılmasın ve toplanılmayacak vergilerin de toplanmaması yönünde tembihleniyorlar dolayısıyla. Velhasıl yani sonuç olarak böyle bir uygulamalar görünce merkezden tembihleniyor. Ama yine de genel şeydeki şartlar içerisinde 19. yüzyılda evladı Fatihan'ın zafiyete uğradığını ve mecbur hani yapılan askeri islahatta onlar da yer almak zorunda kalıyorlar. Yani dahil ediliyorlar. Hı-hı.
Balkanların iskanındaki rolü üzerine peki faktörünü de konuşalım sizinle.
Yani şimdi tabii bu evladı Fatiha'nın doğrudan iskanla ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum ama Yörük Teşkilatı'nın devamı olarak tabii ki oradaki oluşan Türk toplumunun devamını sağladığını söylemek gerekiyor. Burada esası aslında çekirdek Yörüklerin oraya gitmiş olması ve orada Anadolu'dan götürdükleri tabii ki kendi gelenek ve görenekleriyle beraber az önce yaratlarından söz edildi. Kendi yaratlarını oluşturmaları, Türkçe yaratlarını ve orada evladı Fatih Han sayesinde de bir süreklilik ve devamlılık yaşantısı geliştirmeleri yani. Yani böyle koruyucu oluyorlar aslında.
Evet.
Oluşan yörede oluşan yani hem toplumsal anlamda, demografik anlamda bir Türk varlığının sürdürülmesini sağlıyorlar.
Evet, evet. Çok önemli bir roller yüklenmiş aslında bu teşkilata, değil mi? Hem iç güvenlik, evet, vergi toplama, askeri kuvveti zaten söz ettik. Ve Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra da yeni bir orduya dahil edilerek teşkilat kaldırılıyor. Buradan
aynen
da bunu anlıyoruz.
Evet.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
için
ediyorum.
Sağ olunuz. Bugün hem evladı Fatiha'nın teşkilatından söz ettik hem de Martiniçka birlikliklerinden bahsettik kıymetli hocamızla birlikte. Balkanları yolculuğun bu haftalık sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Kadriye Şenel hazırladı. Teknik masada Sefa Aktan vardı. Ve mikrofon başında ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Alsama Safiye'yi dizime, çıksam avrum elin yüzüne, alsama Safiye'yi dizime. Safiye'm kınalar yakmış on parmağı eline, Safiye'm kınalar yakmış on parmağı eline. Ar gelir Osman Aga, ar gelir Safiye'me kar yolanlar gelir. Ar gelir Osman Aga, ar gelir Safiye'me kar yolanlar gelir. Askere yolladım, kıratımı bahçeye bağladım, Osman askere yolladım. Osman askere gidince üç gün üç gece ağladım. Osman askere gidince üç gün üç gece ağladım. Ar gelir Osman Aga, ar gelir Safiye'me kar yolanlar gelir. Ar gelir Osman Aga, ar gelir Safiye'me kar yolanlar gelir.
Balkanlara yolculuk.